Ayrım 8, sayfa 71. Demarsiyeler 11'i geçerken evden ayrıldı. Lafayette'ler de sabah kuru toplantısı olduğunu söyleyerek birkaç dakika sonra gitmişlerdi. Siz İngilizlerden daha erken saatte işe başlıyoruz. Lafayette, kahve ve konyak için geçtikleri varenda'da herkesle tokalaştı. Makalenizi okumak istiyorum Bay O'Hare. Zevk alacağımdan eminim. İnanın, o zevk bana ait diyen Anthony ayakta duramıyordu. Hiçbir topluluk beni bu kadar etkilememişti. Gerçekten de çok sarhoştu. Daha ne söyleyeceğine karar vermeden kelimeler ağzından dökülüyordu ve kendini kontrol edemediğinin farkında olduğu için gözlerini kırpıştırıyordu. Son bir saattir ne konuştuğunun farkında değildi. Bir an için belediye başkanının gözleri Anthony'nin bakışlarıyla birleşti. Sonra elini çekip döndü. Baba, izin verirsen ben burada biraz daha kalmak istiyorum. Bu centilmenlerden biri sanırım daha sonra bana eve kadar eşlik edebilir. Mariette, Anthony'ye imalı bir bakış atınca Anthony de abartılı biçimde başını salladı ve "Yardımınıza ihtiyacım olabilir Matmazel. Nerede olduğuma dair en ufak fikrim yok." dedi. Jennifer Sterling Lafayette'leri öpüyordu. Eve sağ salim dönmesini sağlarım dedi. Geldiğiniz için teşekkürler. Sonra Fransızca Anthony'nin anlamadığı bir şeyler söyledi. Gece hava serinlemişti ama Anthony'nin bunu hissettiği söylenemezdi. Uzakta dalgaların kıyıya vurduğunun, kadehlerin tokuşturulduğunun farkındaydı. Borsa ve yabancı ülkelerde yatırım fırsatları üzerine sohbet eden Moncrief ve Sterling'in konuşmasından da bazı cümleler duyuyordu ama kendini birinin eline tutuşturduğu konyağın etkisine bıraktığı için hiçbirine yeterince ilgi gösterememişti. Yabancı topraklarda yalnız başına olmaya, tek başına kalmanın keyfine varmaya alışmıştı. Ama bu gece dengesini kaybetmişti ve asabiydi. İkisi esmer ve biri sarışın üç kadına baktı. Jennifer Sterling muhtemelen yeni aldığı mücevherlerini gösterircesine elini kaldırmıştı. Diğer ikisi de bir şeyler mırıldanıyordu ve sohbetlerine kahkahaları karışıyordu. Mariette sık sık ona dönüp gülümsüyordu. Bu, imalı bir bakış mıydı? Henüz 17 yaşında diye uyardı kendi kendini. Henüz çok genç. Cırcır böceklerinin sesini, kadınların kahkahasını, evin bir köşesinden gelen caz müziği duyuyordu. Gözlerini kapattı, sonra saatine baktı. Nasıl olmuşsa bir saat daha geçmişti. Uyukladığına dair rahatsız edici bir his kaplamıştı içini. Ne olursa olsun artık gitmeliydi. Sandalyesinden kalkmaya çalışarak, "Sanırım otele dönsem iyi ederim," dedi. Lawrence Sterling ayağa fırladı. Püro içiyordu. "Şoförümü arayayım." Sonra içeri girmek için döndü. Anthony, "Hayır, hayır," diye karşı çıktı. Biraz temiz hava alsam iyi olacak. Bu çok, çok ilginç gece için teşekkür ederim. Daha fazla bilgiye ihtiyacın olursa ofisimi ara. Öğleye kadar oradayım. Sonra da Afrika'ya gidiyorum. Tabii benimle gelip madenleri birinci elden görmek istemezsen." "Başka zaman," dedi Anthony. Sterling elini sımsıkı kavrayıp onunla tokalaştı. Moncrief de onu selamladı. Anthony dönüp bahçe kapısına yöneldi. Yol çiçeklerin arasına yerleştirilmiş küçük lambalarla aydınlatılmıştı. İleride denizin kapkaranlık boşluğunda yüzen gemilerin ışıklarını görebiliyordu. Rüzgar verandadan gelen kısık sesleri de taşıyordu. Moncrief aslında tersi bir fikre kapıldığını belli eden bir sesle, "İlginç bir adam," dedi. "Bay O'Hare, sizinle yürümemin bir sakıncası var mı?" Anthony aniden döndü. Mariette elinde küçük bir çanta ve omzundan sarkan hırkasıyla arkasında duruyordu. "Kasaba yolunu biliyorum. Kayalık yoldan gidebiliriz. Tek başınıza giderseniz kaybolabilirsiniz." Anthony engebeli yolda sendeledi. Kız küçük bronz elini onun koluna doladı ve "Ay ışığının olması büyük şans. En azından önümüzü görebiliyoruz," dedi. Dar yolda sessizce ilerlediler. Anthony yere vuran ayakkabısının sesini lavantaların arasından geçerken iç geçirdiğini duyabiliyordu. Gecenin dinginliğine ve koluna giren genç kıza karşın tam olarak anlamadığı bir sebeple evini özlediğini hissetmişti. Çok sessizsiniz Bay O'Hare. Yine uyuyakalmayacağınızdan emin misiniz? Evden gelen kahkaha sesleri hala duyulabiliyordu. Söylesene dedi Anthony. Bu tür davetlerden hoşlanıyor musun? Kız omuz silkti. Güzel bir ev. Güzel bir ev. Hoş bir gece geçirmek için ilk koşulunuz bu mu matmazel? Kız, Anthony'nin sesindeki kızgın tondan rahatsız olmamış gibi başını kaldırdı. Bana, Mariette lütfen. Bu sözlerden senin bu gece eğlenmediğin sonucunu mu çıkarmalıyım? Anthony, sarhoş ve öfkeli olduğunun bilinciyle, böyle insanlar ağzıma silah dayayıp tetiği çekme isteği uyandırıyor. Kız ona suç ortaklığı etmekten memnun bir tavırla kıkırdadı. Anthony de konuşmasını biraz yumuşattı. Bu adamlar kimin neye sahip olduğundan başka bir konu konuşmuyor. Kadınlarsa lanet olası mücevherlerinden başka bir şey görmüyor. İstedikleri şeyi yapacak, görecek paraları ve fırsatları olmasına karşın o küçük dünyalarının dışına nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar. Anthony tekrar tökezledi ve Mariette onu daha sıkı tuttu. Geceyi Hotel Cap'ın önündeki fakirlerle sohbet ederek geçirmeyi tercih ederdim. Sterling gibi adamlar onlara çekidüzen verip hakarete uğramayacakları bir yere yerleştirmediği sürece Mariette, Bayan Sterling'den hoşlandığını düşünmüştüm diye çıkıştı. Riviera'daki adamların yarısı ona aşık. Bu çok belli. Küçük, şımarık bir tay tay. Dipnot. Tay tay, çalışmayan zengin kadınlar için kullanılan Çince söz, çevirinin notu. Onun gibileri her şehirde bulabilirsin Matmazel Mariette. Çok güzel olabilirler ama kafalarının içi boştur. Anthony, kızın durduğunu fark edinceye kadar konuşmasını bir süre daha devam ettirdi. Atmosferin değiştiğini hissederek arkasına döndü ve bakışları sabitleştiğinde Jennifer Sterling'in yolun birkaç metre ötesinde durduğunu gördü. Keten ceketine sarınmış, sarı saçları ay ışığında gümüşü bir renk almıştı. Elindekini uzatarak "Bunu unutmuşsunuz" dedi. Çenesindeki kaslar gerilmişti ve gözleri mavi ışığın altında ışıldıyordu. Anthony ilerleyip kadının elindekini aldı. Jennifer'ın sesi durgun havayı delip geçiyordu. Sisi, hayal kırıklığına uğratmış olmalıyız. Yaşam tarzımız sizi sıktığı için bizi affedin Bay O'Hare. Sanırım koyu tenli ve fakir olsaydık onayınızı alabilirdik. Anthony, tanrım dedi ve yutkundu. Çok özür dilerim. Ben çok sarhoşum. Belli. Ama bana ve şımarık yaşam biçimime dair düşünceleriniz yüzünden yazınızda Lawrence'a saldırmamanızı rica edeceğim. Jennifer eğimli yolu tekrar tırmanmaya başladı. Anthony irkilip içinden küfrederken kadının son sözleri de rüzgarla birlikte ona ulaştı. Belki bu tür sıkıcı ortamlara katlanmamak için bir dahaki sefere "Hayır, teşekkür ederim" diyebilirsiniz. 4. Kasım 1960. Sizi rahatsız etmeyecekse süpürmeye başlayacağım hanımefendi. Jennifer, sandıktan gelen ayak seslerini duydu ve arkasına yaslandı. Bayan Cordoza, elinde elektrikli süpürgeyle kapıda belirdi. Eşyalarınız, bu odayı düzenlediğinizi bilmiyordum. Yardım etmemi ister misiniz? Jennifer, alnını sildi, yatak odasının zeminine yaydığı gardırobundaki kıyafetlerini inceliyordu. Hayır, teşekkürler Bayan Cordoza. Sen işine bak. Yalnızca kolay bulabilmek için eşyalarımı düzenliyorum. Hizmetçi duraksadı. Öyle diyorsanız işim bittikten sonra alışverişe çıkacağım. Buzdolabına biraz et koymuştum. Öğle yemeğinde ağır şeyler istemediğinizi söylemiştiniz. Evet, o kadarı yeterli. Teşekkürler. Şimdi yine yalnız kalmıştı ve koridordan elektrikli süpürgenin can sıkıcı sesi geliyordu. Jennifer sırtını doğrulttu ve başka bir ayakkabı kutusunun kapağını açtı. Günlerdir bunu yapıyordu. Kışın ortasında bahar temizliğine girişmiş, diğer odalarda Bayan Cordoza'dan yardım almıştı. Raflardaki ve dolaplardaki eşyaları indirip ürkek bir çalışkanlıkla inceliyor, yeniden yerleştirip düzenliyor, kendini eşyalarıyla bağdaştırmaya çalışıyor, hala tam anlamıyla benimseyemediği evin içinde bir şeylerle uğraşıyordu. Aslında bu işe başta kafasını dağıtmak, hislerine fazla kulak asmamak için başlamıştı. Kendisinden başka herkesin ona yakıştırdığı bir rolü oynuyordu. Şimdi yaptığı bu iş ise eve tutunmasına, kime dönüştüğünü ve eskiden kim olduğunu bulmasına yardımcı olan bir yola dönüşmüştü. Şişko, beyaz bir midillinin üzerinde somurtkan, örgülü saçlı bir kız olduğunu gördüğü çocukluğuna ait albümleri, fotoğrafları ve mektupları incelemişti. Okul günlerinden kalma özenli yazılarını, mektuplarındaki arsız esprileri okumuş, hepsini anımsadığında da büyük bir rahatlama hissetmişti. Eskiden olduğu neşeli, herkesin sevdiği, hatta biraz da şımarık kadınla şimdi burada yaşayan kadın arasındaki uçurumu hesaplamaya çalışıyordu. Kendine dair bilmesi gereken hemen her şeyi öğrenmişti ama bu yine de kendini yerinden ayrılmış, yanlış bir hayata fırlatırmış gibi hissetmesine engel olamıyordu. Ah tatlım, herkes öyle hissediyor. Geçen akşam iki martininin ardından Jennifer hislerini açtığında Yvonne onu omzuna sıvazlayıp böyle demişti. Kim bilir kaç gece uyanıp horlayan ve pis kokan sarhoş kocamın sevimli halini gördüğümde ben de buraya nasıl düştüm diye ayıflanıyorum. Jennifer bu sözlere gülmeye çalıştı. Kimse onun boş konuşmalarını dinlemek istemiyordu. Yani buna alışmaktan başka çaresi yoktu. Yemek davetinin ertesi günü gergin ve hüzünlü bir halde tek başına hastaneye gidip Bay Hargreaves'le konuşmak istediğini söylediğinde adam onu hemen ofisine çağırmıştı. Jennifer, bu ilginin sebebinin zengin bir müşterinin karısına gösterilen nezaketten kaynaklandığını hissediyordu. Doktorun sözleri, Yvonne'unki kadar uçarı olmasa da aslında kapıya çıkıyordu. Aslında aynı kapıya çıkıyordu. Sigarasını söndürürken, kafaya alınan darbe insanı her şekilde etkileyebilir demişti. Bazıları odaklanma sorunu yaşarken, bazıları olmadık zamanlarda gözyaşına boğulur ya da içlerinde uzun süreli bir öfke duyar. Bazı erkek hastalarım kişiliklerine hiç uymayan ölçüde şiddete meyil göstermişlerdir. Depresyon da böyle durumlarda sık rastlanan bir tepkidir. Ama ben bundan fazlasını hissediyorum Bay Hargreaves. Şu zamana kadar kendimi daha çok bulmuş olmalıydım. Kendini bulduğunu hissetmiyor musun? Her şey yanlış gidiyormuş gibi geliyor. Yerine oturmayan şeyler var. Jennifer kısa ve çekingen bir kahkaha attı. Bazen aklımı kaçıracakmışım gibi geliyor. Doktor bu sözü defalarca duymuş gibi başını salladı. Zaman gerçekten de en iyi ilaçtır Jennifer. Bunun klişe bir söz olduğunu biliyorum ama gerçek. Gerektiği gibi hissetmeye çalışmaktan korkma. Kafa yaralanmaları diğerlerine benzemez. Dediğin gibi bir süre kendini yanlış yerdeymişsin gibi hissedebilirsin. Bu arada sana yardımcı olacak bir ilaç yazacağım. Sıkıntılarının içinde boğma kendini. Doktor ilacı yazmaya başlamıştı bile. Jennifer bir süre bekleyip reçeteyi aldı ve gitmek üzere ayağa kalktı. Sıkıntılarının içinde boğma kendini. Eve döndükten bir saat sonra eşyalarını düzenlemeye başlamıştı. Kıyafetlerle dolu bir giyinme odası vardı. Üzerinde değerli taşlar olan 4 yüzüğün bulunduğu ceviz ağacından bir mücevher kutusu ve çok miktarda imitasyon mücevherlerle dolu ikinci bir kutu daha buldu. Son açtığı dolaptan da 12 adet şapka, 9 çift eldiven, 18 çift ayakkabı çıkmıştı. Her birinin köşesine kısa bir açıklama yazmıştı. Alçak topuklu, bordo ve yeşil ipekten gece ayakkabısı. Her birini alıp onları giydiği zamanlara ait anıları anımsamaya çalıştı. Birkaç defa gözünün önüne kısacık görüntüler gelmişti. O yeşil ipek ayakkabılar ayağındayken taksiden iniyordu. Acaba tiyatroya mı gidiyordu? Ama o kadar kısa görüntülerdi ki Jennifer daha tam idrak edemeden silinip gidiyorlardı. Sıkıntılarının içinde boğma kendini. Son ayakkabı çiftini de kutuya yerleştirmişti ki sert kapaklı kitap gözüne ilişti. Bu ucuz bir tarihi aşk romanıydı ve kutu ile içindeki ince kağıdın arasına yerleştirilmişti. Jennifer kitabın kapağına baktığında raftaki diğer kitapların isimlerini anımsamasına rağmen neden bunu hatırlayamadığını merak etti. Belki de kitabı alıp ilk birkaç sayfasını okuduktan sonra beğenmemişimdir diye geçirdi aklından. Fazlasıyla romantik bir kitaba benziyordu. Bu gece biraz inceler, beğenmezse Bayan Cordozo'ya verirdi. Onu komodinin üzerine koyup eteğindeki tozu silkeledi. Şimdi bu dağınıklığı toparlamak ve bu akşam ne giyeceğine karar vermek gibi çok daha önemli sorunları vardı. Postacı iki mektup getirmişti. Moria ikisinin de tıpatıp birbirine benzediğini fark etti. Aynı şikayetler yazıyordu. İki mektupta adamların neredeyse 20 yıldız çalıştıkları fabrikadan yollanmıştı. Belki de patronun dediği gibi sendika ile ilgili bir şeydi. Ama bu tür mektupların son birkaç yıldır sürekli gelmesi biraz sinir bozucu oluyordu. Kafasını kaldırdığında patronun öğle yemeğinden döndüğünü gördü ve ona ne söyleyeceğini düşündü. Toplantının iyi geçtiğini işaret eden içten bir tebessümle Bay Welford'la tokalaşıyordu. Kısa bir tereddütün ardından Moira iki mektubu da masadan alıp üst çekmecesine gizledi. Onları da diğerlerinin arasına koyacaktı. Onu endişelendirmenin anlamı yoktu. Sonuçta ne söyleyeceğini biliyordu. Moira'nın gözleri bir süre Bay Waldorf'a asansöre doğru eşlik eden patronuna takılmış, o sabahki konuşmalarını anımsamıştı. Ofiste ikisinden başkası yoktu. Diğer sekreterler 9'dan önce gelmezdi ama Moira kahve makinesini çalıştırmak, patronun evraklarını düzenlemek, gece gelen telgrafları kontrol etmek ve patron içeri adımını attığında her şeyin saat gibi işlediğinden emin olmak için bir saat erken gelirdi. Bu onun işiydi. Ayrıca kahvaltısını da masasının başında etmeyi tercih ediyordu. Annesi de öldüğünden beri ev yerine burada kahvaltı ettiğinde kendini daha az yalnız hissediyordu. Patronu durup elini hafifçe kaldırarak onu odasına çağırmıştı. Moira bu işareti hemen fark ediyordu. Her an bir şeye ihtiyacı olur düşüncesiyle bir gözü hep patronunda olurdu. Bir sayfa yazı yazmasını veya ondan bazı hesaplar isteyeceğini düşünerek eteğini düzeltip çabucak odaya girdi ama patronu odanın diğer tarafından gelip kapıyı arkasından hafifçe kapattı. Moira içini saran heyecanı bastırmaya çalıştı. Sonra 5 yıldır patronu onun arkasından kapıyı kapatmamıştı. Son 5 yıldır patronu onun arkasından kapıyı kapatmamıştı. Farkında olmadan eli saçına gitti. Patronu ona doğru yaklaşırken sesini alçaltmıştı. Moira, birkaç hafta önce konuştuğumuz konu, Moira adamın gösterdiği yakınlıktan ötürü felce uğramış gibi ona bakıp başını salladı. Sonradan düşündüğünde ise biraz şapşal gibi göründüğüne karar verdi. Karımın geçirdiği kazadan sonra konuştuğumuz konu. Sterling'in sabırsızlığı sesinden okunuyordu. Bunu kontrol etmem gerektiğini düşündüm. Ortada asla bir şey, Moira titreyen elini boynuna götürerek toparlanmaya çalıştı. Hayır efendim, istediğiniz gibi 2 defa kontrol ettim. Ama hayır, hiçbir şey yok. Moira biraz bekledikten sonra ekledi. Hiçbir şey yok, eminim. Sterling rahatlamış gibi başını salladı. Sonra ona gülümsedi. Bu nadiren gördüğü nazik tebessümlerinden biriydi. Teşekkürler Moira. Sana ne kadar minnettar olduğumu biliyorsun değil mi? Moira içinin zevkle dolduğunu hissetti. Patronu tekrar kapıyı açtı. Sağduyulu oluşun en övgüye değer özelliklerinden biri. Moira konuşmadan önce güçlükle yutkundu. Bana her zaman güvenebilirsiniz, biliyorsunuz. O günün ilerleyen saatlerinde sekreterlerden biri kadınlar tuvaletinde "Senin neyin var Moira?" diye sormuştu. Moira bir şarkı mırıldanıyordu. rujunu özenle tazelemiş, hafif bir parfüm sıkmıştı. Sanırım bir şeyler olmuş. Biri, belki de posta bölümündeki Mario onunla ilgilenmeye başlamıştır dedi. Ve sonra herkesten bir kahkaha yükseldi. Moira, gevezelik etmeye ayırdığın vaktin yarısını işine harcasan, daktiloculuktan kurtulabilirsin belki Filiz dedi ve oradan çıktı. Ofisine girerken bile kulağına gelen kıkırdamalar keyfini bozamamıştı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Tai Tai, T-A-I, T-A-I. Welford, W-E-L-F-O-R-D, Filiz, P-H-Y-L-L-I-S.